Çevre sorunları blok 2. Çevre sorunlarının ortaya çıkışı çevrenin kirlenmesi ya da bozulması, çevreyi oluşturan öğelerin çeşitli dış etmenler nedeniyle giderek niteliğinin değişmesi, değerini yitirmesi olayıdır. Çevre sorunları birdenbire ortaya çıkmamış, zaman içinde birikerek varlığını duyurmuştur. Doğal varlıkların sınırlı olduğunun anlaşılması, doğal varlıkların ve doğal kaynakların yalnızca zengin ve gelişmiş ülkelerin tekelinde olmadığı düşüncesinin oluşması yeni tartışmalara da yol açmıştır. Çevre sorunlarının doğal yaşamı ve insanlığı tehdit eder noktaya gelmesi, sorunun yaşamsal önemini de ortaya koymuştur. Uygarlık ve insanlık tarihinde çevre sorunlarının ortaya çıkması açısından kırılma noktası veya eşik olarak görülebilecek olay süreç nedir? Dünyamızın ve doğal yaşam ortamlarımızın karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlar şu şekilde özetlenebilir. Doğal varlıkların su, hava, orman, toprak, hızla kirletilmesi, yok edilmesi, çarpık ve düzensiz kentleşme, çevre dostu olmayan teknolojiler kullanan sanayiden kaynaklanan sorunlar, sanayileşme, enerji ve madencilik alanlarında uygulanan yanlış politikalar, sanayi yer seçimi, enerji üretimi ve madenlerin işletiminde, doğal varlıkların ve yaşamın göz ardı edilmesi, doğal kaynaklar, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, madenler, petrol ve benzeri. Üzerindeki baskının artması, bu kaynakların hızla tüketilmesi ve söz konusu kaynakların yönetimi sürecinde oluşan çevresel sorunlar, küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, iklim değişikliği atık sorunu, çöplerin gerek içerik tehlikeli atıklar, hastane atıkları, radyoaktif atıklar, gerekse de miktar olarak büyük sorun oluşturması çevresel sorunlara bağlı ve yaşam kalitesinin bozulmasından kaynaklanan sağlık sorunları, kanser ve benzeri hastalıkların artması, tarihsel arka plan. Cadviç'ten Leopold'a ekosistem, sağlık ve insan, insan ve doğa ilişkilerindeki değişim, bir anlamda uygarlık tarihini de şekillendiren bir süreç olmuştur. Toplayıcılık, avcılık ve tarım. Bu olgular yüzyıllar süren değişim ve gelişimleri de beraberinde getirmiştir. Bir anlamda, insan eliyle GER 3, dikkat ve MIR 8 çevre sorunları ve politikaları çekleşen değişimler olarak adlandırılabilecek süreçler ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak tüm dünya değişmiştir. 100 bin yıl önce insanlar ilk kez doğanın dışına çıkıp doğaya karşı cephe alma ya da doğaya egemen olma çabası içine girmişler. Ve bugün aşina olduğumuz çıkar hesaplarıyla benzerliği olmasa bile doğal hayata zarar vermeye başlamışlardır. Örneğin, milattan önce M.Ö. 2000'li yıllarda dünya nüfusu 10 milyon civarındaydı. Milattan sonra M.S. 1700'lü yıllara gelindiğinde ise nüfus birdenbire 600 milyona ulaşmıştı. Bu durum doğal varlıkların kullanımını, tüketilmesini ve yok edilmesini de beraberinde getirmiştir. Bugün, dünyamızın nüfusu 7 milyardan biraz fazla ve her gün 220 bin kişi bu nüfusa katılıyor. Ve en kötüsü enerjiyi hiç olmadığı kadar büyük bir açgözlülükle tüketiyoruz. Yalnızca 20. yüzyılda enerji tüketimi 16 kat arttı. Bu noktada, uygarlık ve insanlık tarihinde iki kırılma ya da eşikten söz edebiliriz. Birincisi, toplayıcılık ve avcılıktan tarımsal üretime geçiş ve yerleşik toplum düzeninin oluşmasıdır. Tarım, devrimi olarak tanımlanan bu dönemde ateşin kullanımı ve basit aletlerin yapımı ve kullanımı öne çıkmıştır. Bu sürecin sonunda ise birçok bölgede doğal yeşilliğin yerini ekili alanlar almıştır. Tarihteki ikinci önemli eşik ise sanayi devrimidir. Sanayi devrimi, uygarlık ve insanlık tarihinde yeni bir evre olarak tanımlanır. Tarımsal üretimin bir ileri evresi olan makineleşme ve doğal kaynakların kullanılması ile enerji yoğun teknolojilerin ortaya çıkışı, siyasal, toplumsal ve ekonomik yönleri olan birçok değişimi tetikleyen önemli bir olgu olmuştur. Bu dönemin belirgin özelliği makineleşme ve tarımdan kopuş olmakla beraber, yeni yerleşim alanlarında görülen sağlıksız koşullar ve sorunlar da temel çelişkileri derinleştirmiştir. Emek ve sermaye kavramları ortaya çıkarken, toplu üretim ve toplu tüketim mekanları olarak adlandırılacak nüfus birikiminin şekillendirdiği kentler oluşmaya başlamıştır. Kalabalıklaşan kentlerde yan yana bitişik evler birbirinin arka duvarı ortak olacak biçimde veya büyük bir fabrika binasına ya da diğer binalara doğrudan dayanacak biçimde yapılıyordu. Genellikle her katta bir oda olacak biçimde iki katlı olarak yapılıyor ve bir konut çok sayıda kişiyi barındırıyordu. Evlerin iki ya da üç duvarı diğer konutlarla paylaşıldığından havalandırma ve aydınlatma hemen hemen hiç yok gibiydi. Temel ve diğerleri, 2008 sanayileşme ve kent adı verilen yeni yerleşim alanlarında yoğunlaşan nüfus, beraberinde ortaya çıkan sağlık ve çevre sorunları, doğal olarak bu alana yönelik ilgiyi, teknik ve sosyolojik araştırmaları gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, Büyük Sanitasyon Uyanışı olarak bilinen akım 1850'li yıllarda başlamıştır. Bu bilincin uyanmasında etkili olan iki kişi İngiltere'de Sir Edwin Chadwick ve Avusturya Macaristan İmparatorluğunda yaşayan Macar bilim insanı Ludwig Semmelweis olmuştur. Güler, 2008. O dönemde kent koşullarının yarattığı halk sağlığı sorunlarının boyutu çok büyük, sonuçları da ağır olmuştur. İngiltere ve İskoçya'da bebek ölüm hızı 1000 canlı doğumda 150'nin üzerindeydi. 1830 yılında İngiltere'nin Bolton kentinde fabrika işçilerinin ortalama yaşam süresi sadece 17 yıldı. Bu sorun 1831 ve 1832 yıllarında ortaya çıkan ilk kolera salgınlarına kadar fark edilmemişti. Bu salgınlardan sonra hazırlanan raporlar sorunun boyutlarını ortaya çıkarmıştır. Bu raporlardan en önemlisi 1842 yılında Edwin Chadwick tarafından hazırlanmıştır. Chadwick hava kirliliğinin bazı hastalıklara yol açtığını düşünüyordu. Kasabaların kirlenmesine yol açan etkenlerin ortadan kaldırılması gereğiyle ilgili görüşlerinin doğru bir yaklaşım olmasına karşın vardığı sonuçlar çok geneldi. Büyük çaba göstermesine rağmen hastalıkların nedenlerini tam olarak açıklayamıyordu. Ancak bu konuda yaptığı çalışmaları daha sonra yapılan birçok reforma öncülük etmiştir. 1. Ünite, çevre, ekosistem ve temel kavramlar. 9. Chadwick, Florence Nightingale'e yazdığı mektuplarından birinde şöyle demektedir. Temel ve diğerleri, 2008, tırnak. Bütün pis kokular hastalık göstergesidir. Hiçbir zaman kötü kokan bir evde yaşama. Ya o evi satın alma ya da kokunun geldiği yeri bul ve yok et. Ancak hiç koku kalmayana kadar o evde yaşamayı düşünme. Kötü kokan bir ev hastalık kaynağıdır. Hiç koku olmaması ise hastalık olmayacağını göstermez. Bu tür kokular her zaman tehlike olduğunu gösterir. Şehirlerdeki en önemli hastalık kaynakları açık ve çukur helalar, çöplükler ve gübreliklerdir. Bütün sokaklarını ve caddelerini asfaltla kaplamış, su kaynaklarını sağlamış, drenaj sistemlerini kurmuş şehirde bile çok fazla ölüm vardır. Bunun nedeni bu kentlerde yaşayanların atıklarının evlerin çevresinde birikmesine izin vermeleri. Bu yolla toprağın kirlenmesidir. Bu korkunç kayıpları önlemenin tek yolu açık ve çukur helaların ortadan kaldırılması, tuvaletlerin yapılması ve uygun pis su atık boşaltım sistemlerinin kurulmasıdır. Bu çabaların sonucunda halk sağlığı okulları kurulmaya başlamış, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin sivil alanlarda uygulama şansı bulması ile birlikte bugün modern kentlerde genel olarak çözülmüş olan altyapı sorunlarının giderilmesi yönünde önemli ve kalıcı adımlar atılmıştır. Ignaz Philipp Semmelweis, Obert Chadwick, Louis Pasteur ve John Snow gibi bilim insanlarının gayretleri ve sahadaki uygulamaları ile kolera ya da veba gibi salgın hastalıkların önüne geçilmiştir. Böylece, sağlıklı bir yaşam ortamı ve sağlıklı bir çevre için gerekli olan altyapı ve hijyen koşullarının önemi anlaşılır olmuştur. 18. yüzyılın sonunda başlayan sanayi devrimi, insanoğlunun doğayla olan ilişkilerinde köklü bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Sanayileşme, kentleşme süreçlerinin yarattığı yoğunlaşmış artan çevre kirliliği sorunlarıyla tanımlanabilecek bu ilişki, 20. yüzyıla gelindiğinde artık küresel ölçekte bir çevresel ya da ekoloji krize dönüşmüştür. Bugün artık bilinmektedir ki, sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bu aşamada, çevre ve sağlık alanında çok önemli eserler ortaya koyan bir çevre bilimciden söz etmek gerekir. Rachel Carson ve Sessiz Bahar. Carson, 1962-2004. Rachel Carson'un 1962'de ABD'de yayımlanan kitabı Sessiz Bahar, çevre hareketleri için bir dönüm noktasıdır. Bir kitap insanın dünyada kendine verdiği rolün ve doğaya müdahalelerinin sonuçlarını insanlığa belki de ilk defa bu kadar çarpıcı ama aynı zamanda açık ve bilimsel bir dille verebilmiştir. Sessiz Bahar'ın da aralarında bulunduğu irili ufaklı kıvılcımların 60'lı yıllar boyunca yakılmasının ardından 70'li yılların yeşil ve ekolojist hareketleri ve yerelden küresel düzeyde genişleyen çevre mücadelesi gelmiştir. Bir yazar, biyolog ve ekoloji bilimcisi olan Rachel Carson, doğayı incelemiş ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kullanılmaya başlayan tarım ilaçları üzerine büyüyen kaygıları Sessiz Bahar kitabıyla okurlarına sunmuştur. Sessiz Bahar 1. Ortadan kalkan türlerden, kırları terk eden ve göç zamanları kasabalara uğramayan kuş sürülerinden, canlılığını yitirmiş göllerden söz eden bir cinayet romanı gibiydi. Sessiz Bahar'daki katil ise DDT ve türevleriydi. Carson, bu kitapla sadece DDT'nin ABD'den başlayarak yasaklanmasını sağlamakla kalmamış, çevre hareketinin 20. yüzyıl başlarındaki romantik ve korumacı yaklaşımını değiştirerek hareketi bir adım öteye taşımıştır. Karababa, 2014. Rachel Carson'un doğa merkezli etik yaklaşımına katkı olabilecek yaklaşım ve çalışmaları, sadece çevre duyarlılığın gelişmesine katkı sunmamış. Bununla birlikte 10 çevre sorunları ve politikaları çevre ve halk sağlığı alanında ekolojik bütünselliğe yaptığı vurgu bir anlamda Aldo Leopold'un ekosistemin sınırlarını genişletelim yaklaşımını tamamlamıştır. Aldo Leopold, 1949, bir kum yöresi almanağı, İngilizceden çeviri, Ufuk Özdağ, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2013. Rachel Carson, 1962, Sessiz Bahar, çeviri, Çağatay Güler, Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. 1945 yıllarda düşündüğü gibi yaşamayı hedefleyen, bir kum yöresi almanağı isimli çalışması ile çevre bilimine son derece önemli bir katkı sunan Leopold, çevre felsefesi ve çevre etiği düşüncesinin temellerini atarken, ortaya koyduğu toprak etiği kavramı ile birlikte insanın sadece ekosistemin bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Aldo Leopold, çorak bir kumul arazide, binlerce ağaçtan oluşan bir orman ekosistemini yaratırken, doğal varlıklar üzerinde yaptığı gözlem ve deneyler onu yeni bir düşünce evrenine yöneltmiş ve çalışmalarında ahlak normları üzerine bir kez daha düşünme gereğini vurgulamıştır. Bu yaklaşım, sağlık ve çevre koruma alanında doğa etiğinin oluşmasının yapı taşları olarak görülebilir. Bu noktada, bir kum yöresi Almanağı ve Sessiz Bahar isimli kitapların o güne kadar var olan davranış ve üretim kalıplarının yanlışlığını ortaya koyması ve kapitalist kalkınma modelinin iflasını teşhir etmesi yanında, çevre ve sağlık alanında korumacı politikaların her alanda mücadele ederek şekilleneceğini ortaya koymaları açısından da son derece önemli eserler olduğunu belirtmek gerekir. Çevre sorunlarının varlığının dünya kamuoyunda kabul görmesi, ancak birçok çevresel değerin tahribi ve yok olması ile gerçekleşebilmiştir. Sürekli kar olgusuna dayanan kapitalist kalkınma modeli ve bu sistemle yarışa giren reel sosyalist deneyimin kalkınma paradigmaları birbirinden farklı bir dizi çevresel sorun yaratmıştır. Öte yandan sınırsız enerji kullanımı, sanayiden kaynaklanan kirlilik, aşırı ve çarpık kentleşme süreci, gelişmiş ülkeleri olduğu kadar 1970'li yıllarda bu sorunların dolaylı muhatabı olan az gelişmiş ülkeleri de etkilemeye başlamıştır. Çevresel sorunlara ilginin başlangıcı 1960'ların başlarına kadar gitmektedir. Ancak, sorunun resmen kabulü için 1970'leri beklemek gerekmiştir. Çevre sorunlarının doğal kaynakları tahrip edeceği, tüketeceği ve kalkınmayı engelleyebileceği kaygısından hareketle, bir grup sanayici, iş adamı ve aydının girişimi ile bilim çevrelerine bir rapor hazırlatılmıştır. Dünya kamuoyuna büyümenin sınırları adıyla açıklanan ve Roma Kulübü raporu olarak da bilinen bu çalışmada, insanlığın geleceği için karanlık bir tablo çizilmiştir. Rapora göre, doğal kaynaklar nüfusun hızlı artışına yetmeyecek ve içinde yaşadığımız çevre, 150 yıla varmadan yaşanabilir niteliğini yitirecektir. Bu nedenle çevreyi korumak ve geliştirmek amaç ise, gelişme hızı yavaşlatılmamak, hemen durdurulmalıdır. Çünkü mevcut gelişme seyri, insanlığı acı bir sona doğru yaklaştırmaktadır. Öncelikle raporu hazırlatan iş adamı ve sanayicileri şaşırtan bu yaklaşım, geniş tepkilere yol açmıştır. Sıfır büyüme anlamındaki rapor, gelişmiş sanayi ülkelerinden yoğun eleştiri alırken, az gelişmiş ülkeler açısından da bu ülkelerin kalkınma girişimlerini önleme yolunda bir komplo olarak değerlendirilmiştir. Kapitalist, liberal ekonomik sistemin dönemsel bir kriz sürecini yansıtan Roma Kulübü raporu, sonuç olarak hiçbir kesimi memnun etmemekle birlikte, belki günümüzün radikal çevreci hareketlerini bu memnuniyetsizler kümesi dışında tutmak doğru olabilir. Önemli bir tanıda bulunmakta ve sistemin savunucularının ilk kez çevresel kaygıları dile getirdiği ve tehlikelere işaret ettiği yeni bir duyarlılık zeminini simgelemektedir. Bu değişimin yanı sıra, özellikle 1968 gençlik hareketlerinin sistemi sorgulayan mesajları arasında nükleer denemeler, nükleer enerji ve atık sorunu önemli bir yer tutmaktadır. Anılan dönemde, çevre sorunu bilimsel kaygıların yanında sosyo-1, ünite, çevre, ekosistem ve temel kavramlar 11'litik alanda ve sokakta da önemli bir odak noktası olmaya başlamıştır. Örneğin, 22 Nisan 1970'te ABD'de 2 milyon kişinin katıldığı Dünya Günü gösterileri insanların geleceğe sahip çıkmaları yönünde önemli bir toplumsal çıkış olmuştur. Çevrenin tüzel, teknolojik ve politik alanlarda sorgulanmasına tanıklık eden ve 1972 Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı'ndan 1992 Rio Janeiro Çevre ve Kalkınma Konferansı'na ve ardından 2002 yılında Güney Afrika'da Johannesburg'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'na kadar geçen süreç, paradigma değişimini göstermesi, çevre sorunlarının bu değişim ile birlikte çeşitlenmesi ve derinleşmesi açısından özgün ve trajik bir deneyim olarak insanlık tarihindeki yerini almıştır. Çevre sorunları 2 nolu bloğun sonu.